Ayrım 29, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 280, 71. Bölüm. Aşk, bağlılık ve rahatlama dolu günler ve geceler geçti. Dünyevi mutluluklar o kadar tatlıdır ki, Kasım'ın evden çıkmasının tek sebebi mahcubiyetten kaçınmak içindi. Zira insanlar onun düğünden beri evden çıkmadığını söyleyebilirdi. Yüreği sarhoşluk derecesinde mutlulukla dolup taşıyordu. Hayatı boyunca isteyebileceği bütün sevginin, şefkatin ve ilginin tadını çıkarıyordu. Yaşadığı yerin düzenini, tütsü kokan atmosferini ve sadece bakımlı olduğu ve yüzü sevgiyle ışıl ışıl parladığı zaman karşısına çıkan bu kadının göre göre temizliği daha çok benimser olmuştu. Bir gün oturma odasında yan yana otururlarken Cameron'a ''Küçük uysal bir kuzu gibisin, hiçbir şey istemiyorsun, kimseye emir vermiyorsun, kimseyi azarlamıyorsun. Halbuki bu evdeki her şey sana ait.'' dedi. Kasım Cameron'in yüzüne düşen kına renkli bir bukleyi bir yana itti. ''Öyle bir noktaya geldim ki ihtiyacım olan her şeye sahibim.'' dedi. Cameron'un elini sıkıca kavradı. Mahallemizin en iyi adamı olduğunu yüreğimde daima hissettim. Ama bu görgülü hallerin bazen kendi evinde bir yabancı gibi durmana neden oluyor. Bunun beni üzdüğünü biliyor musun? Talihi sayesinde sıcak kumlardan bu cennet gibi mutluluk dolu eve gelen bir adamla konuşuyorsun. Kamer ciddi görünmeye çalıştı ama gülümsemekten kendini alamadı. ''Bu evde hep dinleneceğini sanma. Yakında amcamın yerine geçip benim mülkümü yönetmeye başlayacaksın. Bakalım o işle başa çıkabilecek misin?'' dedi. ''Çobanlık yapmanın yanında çocuk oyuncağı gibi kalacak.'' Kasım gerçekten de çöl çanlarının bölgesinden Cemaliye'ye kadar uzanan bir alan üzerinde bulunan mülklerin yönetimini üstlendi. Kavgacı kiracıları idare etmek büyük beceri gerektiriyordu. Ama Kasım'ın nezaketi her şeyin mümkün olduğu kadar pürüzsüz yürümesini sağlıyordu. Her ayın sadece birkaç gününü bu işe ayırması yetiyordu. Onun dışında da hayatında daha önce hiç olmadığı kadar boş zamanı vardı. Hayatında elde ettiği en büyük başarı belki de karısının amcası Üveys'in güvenini kazanmış olmasıydı. Ona başından beri saygı göstermiş, bütün dikkatini vermişti ve bazı işlerinde ona yardım etmek için gönüllü olmuştu. Üveys de zamanla ona alışmış, Kasım'ın samimiyetine ve saygısına karşılık vermeye başlamıştı. Bir gün Üveys ona şöyle demekten kendini alamadı. ''İnsan gerçekten korkunç şeyler düşünebiliyor, biliyor musun? Senin bu sokağın zamparalarından biri olduğunu sanırdım.'' Ve senin yeğenimin sevgisini istismar edip onun parasını çarçur edeceğini, kadınlarla düşüp kalkacağını veya o parayı kullanıp başka bir kadınla evleneceğini sanıyordum. Ama sen güvenilir ve bilge bir adam olduğunu kanıtladın. Yeğenim iyi bir seçim yapmış. Kahvehaneye gittiğinde Sadık sevinçle gülerek, ''Mahallemizin büyükleri gibi bize bir nargile ısmarlasana.'' dedi. ''Hasan da neden bizi bir bara götürmüyorsun?'' diye sordu. ''Karımın mülklerini yönetme veya Üveys için yaptığım işlerin karşılığında aldığım para dışında başka param yok.'' diye cevap verdi Kasım onlara. Sadık hayretler içinde kaldı. ''Aşık bir kadın erkeğin elinde oyuncaktır.'' dedi. ''Erkek de aşık değilse.'' dedi Kasım öfkeyle. Ona sistemli gözlerle dik dik baktı. ''Sen de bu sokaktaki diğer insanlara benziyorsun Sadık. Onlar da aşkın sadece başkalarından yararlanmak için bir yol olduğunu sanıyorlar.'' Sadık safça gülümsedi. ''Zayıf insanlar öyle düşünür.'' dedi özür dilercesine. ''Biz Hasan gibi veya senin gibi güçlü değiliz. Benim de çete lider olmak gibi bir idealim yok. Bu sokakta da ya başkalarını döversin ya da başkaları seni döver.'' ''Ne kadar tuhaf bir sokak burası.'' dedi Kasım. Sadık'ın özrünü kabul ettiğini göstermek için sesini alçaltarak. ''Haklısın Sadık. Bu sokağın durumu herkesi umutsuzluğa düşürüyor.'' ''Ah keşke burası diğer insanların düşündüğü gibi bir yer olsaydı.'' dedi Hasan gülümseyerek. Sadık da ona katıldı. ''İnsanlar Cebelavi sokağı gerçek erkeklerin olduğu yer diyorlar.'' Kasım üzünlendi. Söyleyeceklerinin duyulmayacağından emin olmak için kahvehanenin önünde savarisin oturduğu yere yan yan baktı. ''Sanki sefaletimizden hiç haberleri yok. İnsanlar güce taparlar, gücün kurbanları bile güce tapar.'' Kasım bir süre durup düşündü. Asıl mesele iyilik getiren gücün, örneğin Cebel'in veya Rıfat'ın gücünün kabadayıların ve canilerin gücünden farklı olması. Ethem ona kardeşini taşı diye bağırdı. Yapamam diye feryat etti Kadri. Ama onu öldürmesini bildin. Yapamam baba. Bana baba deme. Kendi kardeşini öldüren birisinin ne babası ne annesi ne de kardeşi vardır. Yapamam. Ethem Kadri'nin omzunu daha da sıktı. Kurbanını taşımak katilin görevidir. Şair rebabını eline aldı ve şarkısına başladı. Sen şu anda Ethem'in hayalini kurduğu hayatı yaşıyorsun dedi Sadık Kasım'a. Ama attığım her adımla üzücü ya da rahatsız edici bir şeyle karşılaşıyorum dedi Kasım. Mutsuzluğu yüzünde açıkça okunuyordu. Ethem keyfi veya zenginliği sadece gerçek mutluluğa ulaşmanın bir yolu olarak hayal ederdi. Üçü de bir süre sessiz kaldılar. Sonra Hasan masum bir ifadeyle o çeşit bir mutluluk asla var olmayacak dedi. Herkesin buna hakkı yoksa olmayacak dedi Kasım. Bakışları dalgındı. Parayı ve keyfi ne kadar sevdiğini düşündü ama başkalarının sefaleti mutluluğunu bozuyordu. Savar ise boyun eğip haraç ödüyordu. Boş zamanını değerlendirmek istemesinin nedeni buydu. Kendinden ya da bu acımasız sokaktan uzaklaşmak istiyordu. Belki de Ethem istediği şeyi elde edebilseydi ve Kasım gibi olsaydı mutluluktan usanıp çalışmak isteyecekti. Kamerin tuhaf belirtiler göstermeye başlaması bu döneme rast geldi. Sakine bunların hamilelik belirtileri olduğunu söyledi. Kamer bunu duyunca kulaklarına inanamadı. Hamile kalmak en büyük hayaliydi, dolayısıyla mutluluktan uçtu. Kasım'ın da kalbi sevinçle dolup taştı ve bu haberi bütün sevdiklerine yaydı. Haber amcasının evinde, bakırcıda, Üveys'in bakkal dükkanında ve Yahya'nın kulübesinde duyuldu. Kamer kendine çok büyük özen göstermeye başladı. Kasım'a anlamlı anlamlı, herhangi bir zorlanmadan kaçınmalıyım dedi. Onun ne demek istediğini anlayan Kasım gülümsedi. Sakine'nin bütün ev işleriyle ilgilenmesi gerekecek. Benim de sabırlı olmam gerekecek dedi. Sana o kadar minnettarım ki ayak bastığın toprağı öpebilirim dedi Kamer, coşkulu ve neredeyse çocukça bir ifadeyle. Kamer Yahya'yı ziyaret etmek için çöle gitti ama Hind'in kayasında durup gölgede oturdu. Uzaklarda koyunlarını güden bir çoban görüp duygulandı. Ona insana mutluluk veren sadece güç değildir. Aslında güç insana hiç de mutluluk getirmez demeyi isterdi. Ama bunu Lahita veya Savaris gibi güçlü adamlara söylemek daha iyi olmaz mıydı? Beyhude mutluluk hayali kuran sokak halkını şefkatle düşündü. Hayallerinin çöp yığınlarına karışması fazla uzun sürmüyordu. Neden etrafında olanları görmezden gelip sahip olduğu mutluluğun tadını çıkaramıyordu? Belki de bu soru bir zamanlar Cebel'in, daha sonra da Rıfat'ın aklını meşgul etmişti. Onların da hayatları boyunca rahatlıklarının, huzur ve sükûnetin tadını çıkaramamış olmaları mümkündü. Bizi sinsi sinsi izleyen bu eziyetin sırrı nedir? Dağın yükseklerinde beyaz bir gülün etrafa dağılmış yapraklarını andıran birkaç küçük bulut dışında masmavi görünen gökyüzüne bakarken bu konuyu düşündü. Bitkinlik benzeri bir duyguyla başını önüne indirdi. Bu arada gözünün ucuyla bir hareket gördü. Bir akrep hızla bir kayaya doğru gidiyordu. Hemen değneğini kaldırıp akrebi ezdi. Uzun süre tiksintiyle ona baktı, sonra ayağa kalkıp yoluna devam etti. 72. Bölüm. Kasım'ın evine yeni bir can katıldı. Mahallenin yoksulları ailenin mutluluğunu paylaştı. Bebeğe Kasım'ın hiç tanımadığı annesinin adı olan İhsan adı verildi. Onun doğumuyla ev yeni çığlıklarla, farklı türden bir kirlenmeyle ve uykusuzlukla tanıştı. Bebek aynı zamanda eve yeni bir sevinç ve memnuniyet getirdi. Peki ama babasının aklı ve gözlerin bazen neden başka yerlere kayıyordu? Bu durum Kamer'i o kadar endişelendiriyordu ki bir gün ona ''İyi değil misin?'' diye sordu. ''Tabii ki iyiyim. Ama kendinde değilsin.'' ''Nerede olduğumu Allah bilir.'' dedi Kasım başka yere bakarak. Kamer bir an duraksadı, sonra ''Benimle ilgili hoşuna gitmeyen bir şey mi var?'' diye sordu. ''Kimseyi seni sevdiğim kadar çok sevmiyorum.'' dedi Kasım kararlı bir ifadeyle. ''Değerli bebeğimize bile.'' ''Belki de nazar değdi.'' diyerek iç geçirdi Kamer. ''Belki de.'' diye gülümsedi Kasım. Kamer Kasım'ın bu durumuna üzülerek onun için tütsü yaktı ve kalbinin derinliklerinden onun için dua etti. Bir gece İhsan'ın ağlamasına uyandı ve Kasım'ın yanında olmadığını fark etti. Önce kahvehaneden henüz dönmemiş olabileceğini düşündü ama bebek ağlamasını kestiği zaman kadın sokağın sadece kahvehaneler kapandıktan sonra kavuştuğu o derin sessizliğe bürünmüş olduğunu fark etti. Ayağa kalkıp şüphe içinde pencereye gitti. Uykudaki sokağı saran zifiri karanlığa baktı. Tekrar ağlamaya başlayan bebeğinin başına döndü yine. Ona özenle meme verirken kocasının evlilikleri boyunca ilk defa bu kadar gecikmesinin nedenini düşünmeye çalıştı. İhsan uykuya daldı. Kamer de tekrar yataktan kalkıp pencereye döndü. Bir şey duymayınca koridora çıkarak Sakine'yi uyandırdı. Köle uyuşuk uyuşuk doğruldu. Ama neden uyandırıldığını duyunca endişeyle yataktan fırladı. Hemen Zekeriya'ya gidip efendisini sormaya karar verdi. Kamer onun neden bu saate kadar amcasının evinde kalacağını düşündü ve kendi kendine verdiği cevap bütün ümitlerini yıktı. Ama Sakine'nin gitmesini engellemedi. Belki de beklenmedik bir şey olmuştu. Belki de Kasım'ın amcası bu hayret verici durum konusunda ona yardımcı olabilirdi. Sakine gittikten sonra Kamer Kasım'ın neden bu kadar geciktiğini tekrar düşünmeye başladı. Ruh halindeki değişiklikle bir ilgisi olabilir miydi? Veya akşamüstleri veya akşamları çölde çıktığı gezintileriyle. Sakine bağırarak Zekeriya'yı ve Hasan'ı uyandırdı. Hasan Kasım'ın akşamları onunla geçirmediğini söyledi. Zekeriya yeğeninin evden ne zaman ayrıldığını sordu. Sakine de öğleden sonra çıktığını söyledi. Üçü birlikte binadan ayrıldılar. Hasan yan binaya gitti, Sadık'la geri geldi. Sadık endişeyle, neredeyse şafak sökecek, nereye gitmiş olabilir diye sordu. Belki de Hind'in kayasının orada uyuyakalmıştır dedi Hasan. Zekeriya köleye sahibisinin yanına geri dönmesini, Kasım'ı ellerinden geldiği kadar arayacaklarını söylemesini emretti. Sonra üçü beraberce çöle doğru yola çıktılar. Sonbahar gecesinin nemi karşısında sarıklarını daha sıkıca sardılar. Bulutlar açılınca yıldızların ışıldamaya başladığı gökyüzünde görünen hilal şeklindeki ayın ışığında yürüdüler. Hasan havayı göktaşı gibi yırtan bir sesle ''Kasım! Kasım!'' diye bağırdı. Sesi mukaddam tarafında defalarca yankılandı. Adımlarını sıklaştırdılar. Hind'in kayasına ulaşınca dağılarak çevresini araştırdılar ama Kasım'ın izine rastlayamadılar. ''Nereye gitmiş olabilir?'' diye sordu Zekeriya kalın sesiyle. ''Bize oyun oynuyor olamaz, düşmanı da yok.'' ''Kaçmak için herhangi bir nedeni de yok.'' diye şaşkınlık içinde mırıldandı Hasan. Sadık çölde haydutların var olduğunu hatırladı. Kalbi duracak gibi oldu ama bir şey demedi. ''Yahya da olabilir mi?'' diye alçak sesle sordu Zekeriya. ''Yahya!'' diye koro halinde bağırdı iki genç adam. Çaresizliklerinin yerine yeni bir umut almıştı. ''Oraya neden gitmiş olsun ki?'' diye kederle sordu Zekeriya. Sessizce çölün bittiği yere doğru yürümeye başladılar. Zihinleri karanlık düşüncelerle doluydu. Uzaklardan horozların ötüşünü duyuyorlardı. Ama sık bulutlardan dolayı zifiri bir karanlık vardı. Sadık iç geçirir gibi bir ses çıkardı, sonra da ''Kasım nerelerdesin?'' dedi. Yolculukları boşunaydı sanki ama Yahya'nın uykudaki kulübesine ulaşana kadar yürümeye devam ettiler. Zekeriya kulübeye yaklaşıp kapıyı yumruklamaya başladı, sonra yaşlı adamın sesini duydu. ''Kim o?'' Kapı açıldı, değneğine yaslanan Yahya belirdi. ''Bağışla'' dedi Zekeriya özür dilercesine, ''Kasım'ı sormaya geldik.'' ''Ben de sizi bekliyordum.'' dedi yaşlı adam sakince. Bu cevap karşısında önce biraz rahatladılar, sonra tekrar endişelendiler. ''Ondan haber aldın mı?'' diye sordu Zekeriya. ''Burada uyuyor.'' ''İyi mi?'' ''Allah'ın izniyle.'' Sonra üzerine basa basa ''Şimdi iyi. Bazı komşularım Atuf'tan eve dönüyorlardı. Onu Hind'in kayasında bulmuşlar, baygın haldeymiş. Onu buraya getirdiler. Ben de yüzüne biraz kolonya serptim, uyandı. Ama çok yorgundu, uyusun diye bıraktım. Hemen tekrar uykuya daldı.'' ''Keşke bize haber verseydin.'' dedi Zekeriya, sesi sitemkârdı. ''Onu gece yarısı getirdiler.'' dedi Yahya aynı sakinlikle. ''Size gönderecek kimseyi bulamadım.'' ''Hasta olmalı.'' dedi Sadık endişeyle. ''Uyanınca kendine gelir.'' dedi yaşlı adam. ''Onu uyandırıp iyi olup olmadığına bakalım.'' dedi Hasan. ''Kendiliğinden uyanmasını beklememiz gerekecek.'' diye kestirip attı Yahya. 73. Bölüm. Kasım sırtını bir yastığa vermiş, battaniyeyi de göğsüne kadar çekmiş yatağında oturuyordu. Gözlerinde düşünceli bir bakış vardı. Kamer bağdaş kurmuş oturuyor, bebeği göğsünde tutuyordu. Bebek devamlı olarak ellerini hareket ettiriyor, yumuşak, tuhaf, anlaşılmaz sesler çıkarıyordu. Odanın ortasında bulunan tütsü mangalından ince bir duman yükselip dağılıyor, hoş bir sır verir gibi kokusunu yayıyordu. Kasım elini uzatıp başucunda duran Karaman kimyonu suyunu aldı, yavaşça yudumlayarak içti, dibine ulaşınca da bardağı yerine koydu. Kamer tatlı bir sesle bebeğine bir şeyler fısıldayıp ona sarıldı. Ama kocasına attığı tedirgin bakışlardan, bebeğiyle konuşmasının ve onunla oynamasının gerçek duygularını saklamak için bir maske olduğu anlaşılıyordu. "Şimdi nasılsın?" diye sordu nihayet ona. Kasım başını içgüdüsel olarak önce odanın kapılı duran kapısına, sonra da kamera çevirdi. "Hasta değilim," dedi ona sakince. "Bunu duyduğuma sevindim," dedi kadın, gözlerinde şaşkınlık okunuyordu. "Ama bana neyin olduğunu söyle Allah aşkına."
"Bilmiyorum," dedi Kasım kısa bir duraksamadan sonra. "Hayır, öyle dememem gerekir, her şeyi biliyorum. Ama işin doğrusu şu ki huzur dolu günlerimizin bittiğini sanıyorum."
İhsan birdenbire ağlamaya başladı. Kamer hemen ona meme vererek Kasım'a sorgulayıcı ve endişeli gözlerle baktı.
"Neden?"
Kasım içini çekti, kendi göğsüne işaret ederek, "Burada büyük bir sır taşıyorum. Tek başıma kaldıramayacağım kadar büyük bir sır," dedi.
"Anlat bana Kasım," diye yalvarırcasına konuştu Kamer. Daha da büyümüştü endişesi.
Kasım oturduğu yerde biraz daha dikleşti. Gözleri ciddi ve kararlı görünüyordu. "İlk defa anlatacağım. Sen bunu duyacak ilk kişi olacaksın ama bana inanmalısın. Gerçeği söylüyorum. Geçen gece ben çölde yalnızken orada Hind'in kayasında çok tuhaf bir şey oldu." Bu noktada Kasım sertçe yutkundu. Kamer de sevgi dolu bir bakışla onu devam etmeye teşvik etti. "Oturmuş bulutlarla kaplı hilalin batmasını seyrediyordum. Sonra etraf o kadar karanlık oldu ki kalkmayı düşündüm ama aniden yanı başımda bir ses, 'İyi akşamlar Kasım,' dedi. Şaşkınlıktan titriyordum çünkü o ana kadar tek bir ses veya hareket olmamıştı. Başımı kaldırdım, oturduğum yerden bir adım ötede bir adam gördüm ama yüzü görünmüyordu. Beyaz sarığını ve sarılmış olduğu pelerini görebiliyordum. Bıkkınlığımı gizleyerek ona, 'İyi akşamlar, kimsiniz?' diye sordum. Bana cevap verdi, 'Sence kim olduğunu söyledi.'
Kamer endişe içinde başını salladı. 'Devam et, bekleyemeyeceğim,' dedi.
'Ben Kandilim,' dedi. Çok şaşırmıştım, ona kusura bakmayın ama ben dedim ama o sözümü kesti. 'Ben Kandilim, Cebel Avi'nin hizmetkarı.'
'Ne?' dedi diye haykırdı kadın.
'Ben Kandilim, Cebel Avi'nin hizmetkarı,' dedi. Annenin ani hareketiyle memesi bebeğin ağzından çıkınca bebek yüzünü buruşturup ağlamaya başlamak üzereydi ki kadın düzeldi. Bembeyaz kesilen yüzüyle, 'Cebel Avi'nin hizmetkarı Kandil mi? Kimse hizmetkarlarını tanımıyor ki. Konağın tüm ihtiyaçlarını Vekil Harç Hazretleri hazırlıyor. Hizmetkarları da konağa götürüyor. Cebel Avi'nin hizmetkarları da onları bahçeye alıyor.'
'Evet, sokağımızın insanları öyle diyor ama adam bana böyle dedi.'
'Ona inandın mı?'
'Kalkabildiğim kadar hızla kalktım. Kısmen nezaketen, kısmen de gerekirse kendimi korumak için. Doğruyu söylediğine nasıl inanabileceğimi sordum ona. O da çok sakin, kendinden çok emin bir şekilde, "İstersen beni izle, beni konağa girerken görebilirsin," dedi.
Ben de rahatladım, onu konuşturmak için ona inanırım diye düşündüm. Onunla tanışmaktan çok mutlu olduğumu gizlemedim. Ona büyük babamızı sordum, nasıl olduğunu, neler yaptığını sordum.
"İkiniz bunlardan mı söz ettiniz?" diye sözünü kesti hayretler içindeki Kamer.
"Evet, vallahi öyle, dinle beni. Büyük babamızın iyi olduğunu söyledi ama başka bir şey söylemedi. O zaman sokağımızda olanları bilip bilmediğini sordum. Cebel abinin her şeyi bildiğini, konağın sahibinin sokağımızda yer alan her şeyi izlediğini, onun için kendisini bana gönderdiğini söyledi."
"Sana mı?"
Kasım huzursuzca kaşlarını çattı. "Böyle," dedi. "Ne kadar şaşırdığımı belli eden bir ses kaçtı ağzımdan ama o buna dikkat etmedi. Şöyle dedi, 'Belki de soygun günü gösterdiğim bilgelikten dolayı ve evindeki dürüstlüğünden dolayı seni seçti. Bu sokaktaki insanların hepsinin aynı derecede torunu olduğunu, vakfın eşit ölçüde herkesin mirası olduğunu ve çete yönetiminin yok edilmesi gereken bir kötülük olduğunu bilmeni istiyor. Ve sokağın, konağın bir uzantısı olması gerektiğini. Sonra sessizlik oldu çünkü ben konuşma yeteneğimi kaybetmiştim. Yukarı baktım, en yükseklerde iki yana ayrılıp hilali ortaya çıkaran bulutları gördüm. Ona kibarca bunları neden bana söylüyor diye ona sordum. O da bunlarla sen ilgilen diye dedi.
Sen mi diye bağırdı Kamer.
Böyle dedi diye devam etti Kasım, sesi titriyordu. Ne demek istediğini açıklamasını isteyecektim ancak beni selamlayıp oradan ayrıldı. Ben de onu izledim ve konağın çöle bakan en yüksek duvarından yüksek bir merdiven veya onun gibi bir şeyle tırmandığını gördüm. Ben orada öylece kala kaldım, hayretler içindeydim. Sonra daha önce durduğum yere döndüm, Yahya'ya gitmek istiyordum. Ama bayılmışım, kendime geldiğimde bu kulübedeydim. Yine odaya sessizlik çöktü. Kadın şaşkınlık dolu gözlerini Kasım'ın yüzünden hiç ayırmadı. Emzirdiği İhsan'ın gözleri uykudan yavaş yavaş kapandı. Başı annesinin koluna yaslandı. Kamer de onu yavaşça yatağa yatırdıktan sonra kocasına bakmaya devam etti. Gözleri kaygılı, yüzü solgundu. Sokaktan savarisin bir adama küfreden kaba sesiyle tokat ve dayak yiyen adamın bağırışları, inlemeleri duyuldu. Sonra gene savarisin sesi geldi. Oradan uzaklaşırken uyarılar ve tehditler savuruyordu. Adam da öfke ve umutsuzluk içinde Cebel Avi diye bağırıyordu. Karısının bakışlarının ağırlığını hisseden Kasım kendi ruhuna benim hakkımda ne düşünüyorsun diye sordu. Bu arada kadın da kendi kendine şöyle diyordu. Doğruyu söylüyor, bana hiçbir zaman yalan söylemedi. Böyle bir hikayeyi neden uydursun? O güvenilir bir insan, paranın peşinde değil, isteseydi rahatlıkla alabilirdi. Bu durumda neden vakfın parasını istesin ki, zaten onu elde etmek bu kadar zorken? Huzur dolu günleri gerçekten sona mı eriyordu? Bu sırrı ilk anlattığın kişi ben miyim? Kasım başını evet anlamında salladı.
Kasım, bizim hayatımız ortak bir hayat artık. Kendimden çok seni düşünüyorum. Bu sırrın çok tehlikeli bir şey. Sonuçlarının ne olacağını sen biliyorsun. Şimdi iyi düşün, iyice hatırlamaya çalış ve söyle bana, gördüklerin gerçek miydi yoksa bir rüya olabilir miydi?
Gerçekti, sahiden böyle oldu. Bir rüya değildi dedi Kasım kararlılıkla, biraz gücenmişti.
Ama seni baygın bir halde bulmuşlar.
O karşılaşmadan sonra oldu.
Belki de kafan karıştı dedi şefkatle Kamer.
Kasım iç geçirdi. Hiç bu kadar ıstırap çekmemişti, sonra ben hiçbir şeyi karıştırmadım. O karşılaşma gün gibi aşikardı dedi.
Onun gerçekten Cebel Avi'nin hizmetkarı olduğunu ve sana haberci olarak geldiğini nereden biliyoruz dedi Kamer. Biraz duraksadıktan sonra bu sokaktaki herhangi bir sarhoş veya esrarkeş olabilirdi. Onlardan o kadar çok var ki burada.
Onun konağın duvarından yukarı tırmandığını gördüm dedi inatla Kasım.
Bu sokağın hiçbir yerinde o duvarın yarısına bile ulaşabilecek yükseklikte bir merdiven yok diyerek içini çekti Kamer.
Ama ben onu gördüm.
Kamer kapana kısılmış fare gibi hissediyordu kendini ama vazgeçmek istemiyordu. Ben sadece senin namına korkuyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Evimiz için, kızımız için ve mutluluğumuz için korkuyorum. Kendi kendime neden özellikle seni seçti diye sormak zorundayım. Madem ki vakıf onun ve o herkesin efendisi, neden istediklerini kendi başına yerine getirmiyor?
Neden Cebeli veya Rıfat'ı seçti peki diye sordu Kasım bu sefer.
Kamer'in gözleri büyüdü, ağzının köşesi büzüldü, ağlamak üzere olan bir çocuğa benziyordu. Korkmuştu, başka tarafa baktı.
Bana inanmıyorsun dedi Kasım. Bana inanmanı istemiyorum senden.
Kadın birdenbire ağlamaya başladı. Düşüncelerinden kaçmak istercesine hıçkırıklarına teslim oldu. Kasım ona doğru eğildi, elini tuttu, kendine çekti. Neden ağlıyorsun?
Kadın gözyaşlarının arasından ona baktı, yutkunarak ve hıçkırarak.
Çünkü sana inanıyorum. Evet, sana inanıyorum ve huzur dolu günlerimizin bitmiş olmasından korkuyorum dedi.
Sonra da yumuşak, merhametli bir sesle,
şimdi ne yapacaksın diye sordu.
29. ayrımın sonu. Sayfa 291.